Habercilerin İşleri 15. bölüme geldik. Paulus ile Barnabas'ın ilk haber gezisi tamamlanmıştı. Onların Galatya bölgesinde oluşturdukları inanlılar topluluğu uluslardan oluşmaktaydı. Ama bu dönemde imanlılar topluluğu ilk büyük sıkıntısıyla karşı karşıya gelecekti. Yahudiye bölgesinde Rab'be gelen Yahudilerin birçoğu Yahudi inanç sistemlerinden vazgeçmeye pek niyetli olmayan Ferisilerdi. Bunlar ulusların inanlılar topluluğuna Yahudi inançlarına uyarak girmeleri gerektiğini söylüyorlardı. Bunların iddiaları uluslardan gelen imanlıların kurtulabilmeleri için sünnet edilmeleri gerektiğiydi. Bu konularda yapıla gelen tartışmalarla ilgili haberler Yeruşalim'deki topluluğa kadar ulaşmıştı. Haberciler şimdi bu sorunu çözmek durumundaydılar. Bu durumda imanlılar topluluğu ne gibi bir tavır takınacaktı? İşte inanlı topluluğunun ilk konseyi bu sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla Yeruşalim'de bir araya geliyordu. Bu toplantı için bir araya gelmiş bulunan inanlı grup gerçekten seçkin bir gruptu. Bu insanlar büyük bir konuyu ele almak amacıyla toplanıyorlardı. Ele alacakları konu şeriata karşı lütuf ya da şeriata karşı özgürlük konusuydu. Yahudiye'den Antakya'ya bazı kimseler gelip kardeşlere şunu öğrettiler. Eğer Musa'nın bildirdiği töreler uyarınca sünnet edilmezseniz kurtulamazsınız. Bu Haberciler İşleri 5. bölümün 1. ayetidir. İşte sorunun nedeni buydu. Sorun bir kişinin sünnet olup olmaması, et yiyip yememesi değildi. Sorun insanın kurtuluş bulmak için bunların herhangi birini yapmak zorunda olup olmayacağıydı. Acaba bu kişiler İsa Mesih'e nasıl iman ettiler? Acaba neden sünneti kurtuluş için şart koşuyorlar? Neye dayanarak bunu iddia edebildiler? Acaba Yaratılış 17. bölüm 14. ayet, Çıkış 12, 48 ve 49. ayetlerde geçenlere dayanarak mı bunu söyleyebildiler? Nasıl oluyor da bu insanlar kayrayı anlamadılar? Kurtuluşa nasıl sahip oluyoruz? Kurtuluş için benim bir şey yapmama gerek var mı? Yasacılık insanı böylesine bağnaz kılar değerli kardeşim. Sadece bununla kalmaz. İnsanı merhametsiz de eder. İnsanda sevgi ve merhamet duygularını kör eder. Bir örnek, Petros ve Yahuda. Her ikisi de günah işledi. İşledikleri günahın biri öbüründen daha iyi değildi. Yahuda sonunda hatasını anladı ve kime gitti? Dincilere gitti. Ben günah işledim dedi. Onlar ne dediler? Bize ne? Bu bizi ilgilendirmez. İşte bu dinciliğin güzel bir örneğidir. Dincilik kuraldır. İçinde sevgi ve merhamet yoktur. Petrus İsa'ya gitti. İsa Mesih ne yaptı? Ona merhamet gözleriyle baktı. Onu bir kenara atmadı. Canın cehenneme demedi. Ona acıdı, ona merhamet etti, onu bağışladı ve ona yeni yeni sorumluluklar verdi. Pavlos'la Barnabas onlarla çekişip uzun boylu tartıştılar diyor 2. ayette. En sonunda Pavlos'la Barnabas'ın ve başka bazı kişilerin Yeruşalim'e gidip bu konuda habercilerle ve ihtiyarlarla görüşmelerine karar verildi. Doktor Luka bu olayı tanımlarken yine uzun boylu tartışmalar yaşandığını söylüyordu. Gerçekten çok sert tartışmalar yaşanmıştı. Bu konseyde asıl tartışma konusu Tanrı sözünün öğretisidir. Galatyalılara mektupta bu konseyde görüşülen konuları ayrıntılarıyla görebiliyoruz. Tanrı sözüne ilişkin kesin gerçekler vardır. Bunlar kesinlikle temel ve gerekli gerçeklerdir kardeşim. Pavlos bu gerçekleri bize 1. Korintoslar mektubunun 15. bölümünün ilk 5 ayetinde anlatır. Bu gerçekler Rab İsa Mesih'in ölmüş olması, gömülmüş olması ve ölümden dirilmiş olmasıdır. Okuyalım bu ayetleri. Şimdi kardeşlerim diyor, sizlere yaydığım sevindirici haberden söz etmek istiyorum. Almış olduğunuz ve üzerinde durduğunuz haberdir bu. Bu haber sizlere yaydığım sevindirici bildiridir. Bu bildiriye sıkı tutunursanız, kurtuluşunuz onun aracılığıyla gerçekleşir. Yoksa boşa iman etmiş olursunuz. İlk ağızda almış olduğumu size verdim. Kutsal yazıların çok önceden bildirdiği gibi Mesih ise günahlarımız için öldü. sonra gömüldü. Yine kutsal yazıların çok önceden bildirdiği gibi üçüncü gün ölümü yenerek dirildi. Bunlar kardeşim İncil'in temel gerçekleridir. Buna hiçbir şey ne ekleyebilirsin ne de çıkarabilirsin. Gerçekten de İncil bu gerçeklerin yorumlanışı demektir. Galatyalılara mektupta tanıtılan bu temel gerçekler işte sözünü ettiğimiz yorumlardır. Yeruşalim'deki bu konseyde tartışılan en önemli konu buydu. İncil aynı zamanda Pavlos'un Galatyalılar 3. bölüm 22'de belirttiği şu gerçeğe dayanmaktadır. Ne var ki kutsal söz, Tanrı sözü tüm kurulu düzeni günah altında tutuklamış bulunuyor. Öyle ki İsa Mesih'e imandan gelen vaat iman edenlere verilebilsin. İnsan kurtulmak için ne yapmalıdır? Sadece iman etmesi yeterlidir. Yine Galatyalılar 2. bölüm 15-16'da şunları okuyoruz. Doğuştan Yahudi olan bizler, uluslardan oluşan günahlılardan değiliz. Ama kişinin ruhsal yasada, şeriatta sıralanan işlerle değil, Mesih İsa'ya iman ederek doğrulukla donatıldığını bildiğimizden, biz de Mesih İsa'ya iman ettik. Ruhsal yasada sıralanan işlerle değil, Mesih'e iman ederek aklanıyoruz, doğrulukla donatılıyoruz. Çünkü ruhsal yasada sıralanan işlerle hiçbir insan doğrulukla donatılmayacaktır, aklanmayacaktır. İşte bu gerçeği görmeniz çok önemlidir. Tartışma ve anlaşmazlık bu gerçekler üzerinde yapılan yorumlardan kaynaklanıyordu. Mesih haç üzerinde senin için ne yapmıştı? Mesih'in yaptığı şey seni kurtarmaya yetiyor muydu? Kurtulabilmek için dinsel bazı başka şeyler de yapman gerekiyor muydu? Şeriata uymalı mıydın? İşte onların sordukları sorular da buna benzer sorulardı. İnanlılar topluluğu onları yolcu etti. Finike ve Samirya yörelerinden geçerek ulusların Tanrı'ya dönüşünü anlattılar. Bu haberle tüm kardeşlere derin sevinç getirdiler. Yeruşalim'e ulaştıklarında kilise topluluğuyla haberciler ve ihtiyarlar kendilerine hoş geldiniz dediler. Onlar da Tanrı'nın kendilerini kullanarak yaptığı işlerin tümünü anlattılar. Pavlos ve Barnabas Antakya'daki topluluğa anlattıkları gibi Yeruşalim'deki topluluğa da Galatya'da yapmış oldukları hizmetleri anlatarak şöyle dediler. Kardeşler, biz İncil'i vaaz ettik ve Galatya bölgesinde yaşayan insanlar Mesih'e iman ettiler. Bu insanlar Musa'ya verilen şeriat konusunda hiçbir şey bilmiyorlar ama Mesih'e iman ederek kurtuluş buldular. 5. ayette ama Ferisiler partisinden iman etmiş bazı kişiler ayağa kalkıp onları sünnet etmek ve Musa'nın yasasını uygulamaları için kendilerine buyruk vermek gerekir yolunda söz ettiler. Bu Ferisiler İncil'e yani kurtuluş müjdesine yeni bazı şeyler eklemek istiyorlardı. İncil'e herhangi bir şey eklersen artık bir kurtuluş müjdesine değil, kupkuru bir dine sahip olursun kardeşim. İsa Mesih'in duyurduğu İncil'e artık sahip olamazsın. İşte Mesih'e sadece ve sadece iman aracılığıyla yaklaşabilirsin. Bizler hepimiz ona iman aracılığıyla yaklaşmak zorundayız. O kendisine başka yollarla yaklaşmamıza kesinlikle izin vermeyecektir. Habercilerle ihtiyarlar bu sorunu görüşmek amacıyla bir araya geldiler diyor 6. ayette. Habercilerle imanlı topluluğunun ihtiyarları bu konu üzerinde tartışmaya gelmişlerdi. Anlaşmazlık sıcak ve sertti. Bu konular üzerinde bir karara varılması gerektiğinden vermiş olduğu kararı açıklamak için ilkin Simon Petros konuşacaktı. Uzun süren bir tartışmadan sonra Petros ayağa kalkıp onlara şöyle dedi. Arkadaşlar, kardeşler, biliyorsunuz ki bundan önceki dönemde Tanrı beni sizlerin arasından seçti. Uluslar benim ağzımdan sevindirici habere ilişkin sözü duysunlar ve inansınlar diye. İnsan yüreğini bilen Tanrı bizlere verdiği gibi onlara da kutsal ruhu vererek kendilerini onayladı. Bizlerle onlar arasında hiçbir ayrım gözetmedi. İman etmeleri üzerine onların yüreğini arıttı. Habercilerin İşleri 15, 7, 9 ayetler arası. Bence bu Petrus'un oradaki ilk konuşması değildi. Eğer Petrus bütün bu tartışmalar sırasında orada bulunuyorduysa, onun bütün bu zaman içerisinde hiç konuşmadan beklemesi onun karakterine uymaz. Hayır, bence Petrus bundan önce de düşüncelerini zaman zaman ortaya koymuş olmalıydı ama şimdi tüm söylenenlerin bir özetini çıkaracaktı. Bu Petrus için yeni bir yargı değildi. O buna benzer aynı şeyleri Kornelius'un Rab'be gelişinde de açıklamıştı. Hatırlarsanız Petrus bu olay nedeniyle büyük bir şok yaşamıştı. Kendisine Yahudi olmayan uluslardan gelme birinin evine gitmesi ve orada şeriata değinmeden kurtuluşla ilgili İncil'i duyurması söylenmişti. Bu insanlar sünnetli değildiler. Musevi inançlarını yerine getirmiyorlardı. Domuz eti yiyorlardı ama yine de kurtulmuşlardı. Konsey Petrus'un söylediklerini dinliyordu. Petrus tam bir Yahudiydi çünkü uluslardan gelme birinin evine hiç girmediğini, murdar bir şey yemediğini söyleyen kişi kendisiydi. Petrus herhangi bir Yahudi kadar Musevi inançlarını yerine getirmeye çalışan tipik bir Yahudiydi. Evet, Petrus konuşuyor, konsey üyeleri de onun söylediklerini dinliyordu. Çünkü Petrus gerçek anlamda kayrayı anlamıştı. Petrus tanıklık ederek ulusların kurtuluş haberini kendi ağzından duyduklarını ve iman ettiklerini söylüyordu. Peki bu uluslardan gelenler gerçekten kurtulmuşlar mıydı? Evet, kayra yoluyla kurtulmuşlardı. Nitekim Petrus'un kendisi kurtuluşun herhangi bir şeyi yiyip yememe konusuna bağlı olmadığını öğrenmişti. Kurtuluş bizim işlerimize, bizim iyiliklerimize, sadakatimize bağlı değildir. Kurtuluş iman aracılığıyla ve Tanrı'nın kayrasıyladır. Ve biz iman ettikten sonra da bizim kurtuluşumuzun sürmesi yine Tanrı'nın kayrası aracılığıyladır. Petrus, Tanrı'nın onların yüreklerini şeriatı tuttukları için mi arıttığını söylüyordu? Hayır. Dinsel bir törene katıldıkları için mi? Hayır. Tanrı onların yüreklerini iman ettikleri için arıtmıştı, temizlemişti. Petrus şöyle diyordu. Ben Kornelius'un evine gittim. Orada bulunan insanlara İncil'in gerçeklerini anlattım. Onlar iman ettiler ve kurtuldular. Üstelik kutsal ruh bizim üzerimize Yeruşalim'de nasıl geldiyse onların da üzerine geldi. Evet, kurtuluşun tek yolu daima ve her zaman budur kardeşim. Kurtuluş iman yoluyladır. Aynı zamanda iman yolunu da iman yoluyla yürürüz. Cennete yine iman yoluyla gideceğiz. Kurtuluşumuzun da kaybolmayacağını yine iman yoluyla biliyoruz. Neye iman? Tanrı'nın sözüne, Tanrı'nın vaatlerine ve Tanrı'nın kurtarıcısına olan iman. Şimdi siz neden öğrencilerin boynuna boyunduruk takarak Tanrı'yı denemektesiniz diyor Petrus. 15. bölüm 10. ayette. Bunu ne atalarımız ne de biz taşıyabildik. Simon Petrus burada büyük bir itirafta bulunuyordu. Buna göre ne kendileri ne de ataları bu şeriat yasalarını tutabilmişlerdi. Tanrı hiç kimseyi şeriatı yerine getirdi diye kurtarmamıştır. Niçin kurtarmamıştır? Çünkü bu şeriatı, yasayı yerine getirebilecek, yasada belirlenen her şeyi tamı tamına tutabilecek bir insan henüz yeryüzünde yaşamamıştır. Tanrı insanı sadece ve sadece tek bir temele dayalı olarak kurtarıyor. Bu temel Rab-i İsa Mesih'in ölümüne ve ölümden dirilişine olan imandır. Kurtuluş bulmuş herkes Tanrı'ya sadece kayra yoluyla gelmiştir. Pavlos bu şekilde gelmişti. Etopyalı hadım ağası aynı şekilde gelmişti. Mesih'e gelenlerin hepsi ona aynı yolla, aynı şekilde yani imanla gelmişlerdir. Atalarımız gibi biz de Rab İsa'nın kayrası aracılığıyla kurtulduğumuza iman ediyoruz. 11. ayet. Simon Petrus bu noktayı çok güzel bir şekilde açıklıyordu. Yahudilerin de tıpkı uluslarınki gibi kurtulmaları gerekiyordu. Eminim ki Petrus bu ana kadar kesinlikle domuz eti yememişti. Ama şunu demek istiyordu. Ben domuz eti yemediğim için kurtulmadım. Tam tersine İsa Mesih'e iman ettiğim, ona güvendiğim için kurtuldum. Petrus Tanrı kayrasıyla kurtulmuştu. Tüm toplananlar sustu. uluslar arasında Tanrı'nın onlar aracılığıyla yaptığı belirtileri ve göz kamaştırıcı işleri anlatan Barnabas'la Petros'u dinlediler diyor 12. ayet. Pavlos ile Barnabas yaşadıklarını öylesine çarpıcı anlattılar ki onlar sessiz ve inanıyorum ki büyük bir sevinçle dinlediler. Onlar susunca Yakup konuştu. Arkadaşlar, kardeşler beni dinleyin dedi 13. ayette. Aralarında bir birlik var ve bunlar aynı şeye tanıklık ediyorlardı. Konuşmak için ayağa kalkan bir sonraki kişi Yakup'tur. Bu Yakup, Yuhanna'nın kardeşi Yakup değildi. Çünkü Yuhanna'nın kardeşi olan Yakup, Mesih'e olan inancı nedeniyle daha önce öldürülmüştü. Bunu Habercilerin İşleri 12.2'de gördük. Bu Yakup'un kim olduğu konusunda bazı sorular vardır. Bu adamın Yeruşalim'deki imanlı topluluğunun ruhsal önderi olduğunu biliyoruz. Petros, bu Yakup'un bir lider olduğundan daha önce söz etmişti. Bu Yakup, 12'lerden biri olan Alfeyas oğlu Yakup olmuş olabilir. Ne var ki, ilk dönem kilise gelenekleri ve kilise babalarının yazıları bu Yakup'un Rabbin üvey kardeşi ve de Yakup adıyla bilinen mektubun yazarı olan Yakup olduğunu söylemektedirler. Yakup, Yeruşalim'deki bu konseyin düşüncelerini özetliyor, Tanrı'nın geleceğe yönelik tasarlarını ortaya koyuyor. Şunu unutmayalım ki bu insanlar yepyeni bir çağın başlangıcına açılan bir pencere önünde duruyorlardı. İmanlılar topluluğu denilen kilise Pentekost gününde ortaya çıkmış ve hala çok yeni ve hala çokluk aşamasındaydı. Bugün bile gerçek anlamda bizim kayra çağında yaşadığımızın farkında olmayan inanlılar vardır. Ben bugün kayra çağında yaşamaktayım ve her neye sahipsem kayrada sahibim. Bu kayra ise hiçbir zaman yok olmaz. Petros'un konuşmasından ve Pavlos'la Barnabas'ın yaptığı açıklamalardan sonra ortaya çıkan sessizliğin nedeni bence kimsenin söyleyecek bir sözünün olmamasıydı. Ulusların Yahudileştirilmesi görüşünü destekleyenler bile Galatya'da olup bitenlerin anlatılmasından sonra seslerini kesmişler, söyleyecek bir şey bulamamışlardı. Simeon, Tanrı'nın kendi adıyla anılan bir halk seçmek için ilkin uluslara ilgi gösterdiğini anlattı diyor 14. ayette. Yakup, Petros'la, Simon, Petros'un ilk adıdır, aynı görüşteydi. İkisi de Tanrı'nın bugün için geçerli olan tasarısından söz ediyordu. Tanrı tüm dünyayı kurtarıyor mu? Hayır. Tanrı egemenliğini getiriyor mu? Hayır. Peki Tanrı bugün ne yapıyor? Tanrı bugün uluslar arasında dolaşarak onların içinden kendi adıyla anılacak bir halk oluşturuyor. Vahide öğrendiğimiz gibi Tanrı'nın tahtının önünde her soydan, her dilden, her halktan ve ulustan insanlar bulunacaktır. Bugün Tanrı'nın sözü bütün dünyaya götürülmelidir. Tabii ki karşı koyanlar çıkacak. Tabii ki gerçek imandan sapanlar olacak. Ama tüm bunlara karşın Tanrı sözünün tüm dünyaya duyurulması gerekmektedir. Çünkü Tanrı kendi adıyla anılacak bir halk çağırmaktadır. Peygamberlerin sözleri de bu olayla bağdaşmaktadır. Tıpkı yazılı olduğu gibi bundan sonra geri geleceğim. Davut'un yıkık evini yeni baştan yapacağım. Onun kalıntılarını yeniden kuracağım. Onu ayağa kaldıracağım öyle ki insanların geriye kalanlarıyla üzerlerinde adımın anıldığı ulusların tümü Rabbi arasınlar. Çağlar önce bunları açıklayan Rab buyuruyor Habercilerin İşleri 15-18 ayetler arası. Yakup şimdi bir peygamberin sözlerinden alıntı yaparak şöyle diyordu. Bundan sonra geri geleceğim. Buradaki bundan sonra sözü o günde demektir. Peki bu ne anlama geliyordu? Neden sonra gelecekti? Kendi adıyla anılan bir halk yarattıktan sonra Tanrı kendi adıyla anılacak bireyleri çağırıyor. Bunlar birer birer imanlıların bedeni olan kiliseyi oluştururlar. Tanrı'nın inanlılar topluluğunu bu dünyadan alacağı bir gün gelecektir kardeşim. Tanrı'nın gündemindeki bir sonraki olay budur. Kilisenin yani inanlılar topluluğunun alınması. Bundan sonra sözü kilise yeryüzünden alındıktan sonra demektir. Davut'un evi yani tapınak baştan başa yıkılmıştı. Bu konuda herhangi bir kuşku yoktu. Şimdi Davut soyundan gelen kimse kalmamıştır. Bu iddiada bulunabilecek tek kişi şu anda babanın sağında yücelik tahtında oturmaktadır. Ama Tanrı bu evi yeniden ayağa kaldıracak. Bu amaçla İsa'yı yeryüzüne geri yollayacaktır. Tanrı oğluna şöyle diyor. Kaldı ki Tanrı meleklerden hangisine hangi dönemde şunları söylemiştir? Düşmanlarını ayaklarının altına basamak yapıncaya dek sağımda otur. Tanrı Mesih'in bütün düşmanlarını onun ayağının altına getirecek. İsyan bugünlerin birinde çıkacak. Tanrı ruhu İsa'yı geri gönderinceye dek şöyle diyor. Oğlu öpün ki kızmasın. Siz de yolda yok olmayasınız. Çünkü birazdan kızgınlığı alevlenir. Bütün ona sığınanlar ne mutludur. Tanrı'nın programı açık bir şekilde ortaya konmuştur. O bugün dünyadan kendi adıyla anılacak bir halk seçiyor. Rabbin atacağı ikinci adım Davut evini yeniden ayağa kaldırmaktır. Yani Tanrı Kral Davut'un İsrail üzerindeki yönetimini yeniden canlandıracaktır. Tanrı bugün uluslardan gelecek insanları çağırıyor ama o günde insanlar büyük kalabalıklar halinde Tanrı'ya geri dönecekler. Bu imanlılar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra olacak. Bunlar egemenliğe girecek olanlardır. Öyle ki insanların geriye kalanlarıyla üzerlerinde adımın anıldığı ulusların tümü Rabbi arasınlar. O halde bu Rabbin planındaki üçüncü adım olacaktır değerli dinleyicilerimiz. Yakup konuşmasını şöyle sona erdirdi diyor 15. bölümün 19 ve 20. ayetleri. Bu nedenle yargımı bildiriyorum. Uluslar içinden Tanrı'ya dönenleri tedirgin etmeyelim. Yalnız kendilerine mektup yazarak yalancı tanrılarla ilişkisi olan kirli nesnelerden, zinadan, boğazı sıkılarak öldürülmüş hayvanlardan ve kandan uzak durmalarını belirtelim. Şimdi Yakup'un bu konuda verdiği karar ya da verdiği yargı, tövbe ederek Tanrı'ya gelen ulusların Musevi inanç sistemi altına getirilmemeleriydi. Öte yandan uluslardan jest niteliğinde bir şeyler yapmalarını isteyeceklerdi. Yahudilikten gelen imanlılar, uluslardan gelen imanlılardan yalancı tanrılarla ilişkisi olan kirli nesnelerden uzak durmalarını isteyeceklerdi. Uluslardan aynı zamanda zinadan uzak durmaları da isteniyordu. Bu konuya özellikle değinilmesinin nedenini anlamak için bu noktanın gerisinde yatan gerçekleri iyice anlamamız gerekir. O günlerde zina uluslar arasında o kadar yaygın bir şeydi ki insan vicdanı bu alanda iyiden iyiye körelmişti. Gerçekten zina olayı putperest tapınaklarda sundukları dinsel ayinlerin etkin bir bölümünü oluşturuyordu. İsa Mesih'e iman eden uluslardan gelme kimselerin zinadan ve cinsel ahlaksızlıklardan çekilmeleri gerekiyordu. Bu konseyde bir de uluslardan gelen imanlılardan, boğazı sıkılarak öldürülen hayvanlardan ve kandan uzak durmalarını istemişlerdi. Çünkü bu tür uygulamalar Yahudilikten gelme Mesih imanlıları için büyük bir tökez unsuru oluşturuyordu. Uluslardan gelen imanlılar böyle davranmakla Yahudilikten gelme kardeşlerine yine sevgiden kaynaklanan saygı göstermiş olacaklardı. Nasıl olsa eski kuşaklardan bu yana her kentte Musa'nın duyurduğu sözü yayanlar var. Bu söz her Şabat günü sinagoglarda açık açık okunmaktadır diyor 21. ayette. Yakup burada sanırım imanlılar topluluğunu peygamberlerin programları çerçevesinde değerlendirmektedir. Tanrı bugün uluslardan kendi adıyla anılacak bir topluluk çağırmaktadır. Peygamberlerin öngördüğü olaylar bundan sonra bu topluluk seçildikten sonra gerçekleşecektir. Bundan sonra haberciler ihtiyarlara ve tüm kilise topluluğuna kendi aralarından adamlar seçip onları Pavlos ve Barnabas'la birlikte Antakya'ya göndermek yerinde göründü. Kardeşler arasında ön sırada gelen iki adam seçtiler. Barsabas diye bilinen Yahuda ile Silas. Bunların eliyle şu mektubu ilettiler. Habercilerle ihtiyarlardan oluşan kardeşlerimiz Antakya'da, Suriye'de ve Kilikya'da uluslar arasından gelen kardeşlere selam ederler. Bizden bazı kişilerin söyledikleri belirli sözlerle aklınızı karıştırarak sizi sarstıklarını duyduk. Kaldı ki onları biz göndermedik. Bu nedenle bir araya gelip seçtiğimiz adamları yanınıza göndermeyi uygun gördük. Onlar sevgili Barnabas ve Pavlos'la birliktedirler. Rabbimiz İsa Mesih'in tanıkları olma yolunda canlarını hiçe saydılar. Bunu bilerek Yahuda ile Silas'ı gönderdik. Kendileri yazdıklarımızı ağızdan size bildirecekler. Habercilerin İşleri 15-22-27 ayetler arası. Burada adı geçen yeni kimseler vardı. Bunlardan biri olan Silas, Pavlos'a ikinci haber gezisi sırasında eşlik edecekti. Yazılan bu mektupta gösterilen sevgiye dikkat edin. Bunlar bu mektubu tövbe edip Rab'be gelen uluslara yazmışlar ve onları uluslar arasından gelen kardeşler diye adlandırmışlardı. Ulusları Musevileştirmek niyetinde olanlardan oraya gidenlerin Yeruşalim'deki inanlı topluluğundan aldıkları herhangi bir yetkileri yoktu. Bu kapsamda bizler de bugün bir imanlıyı şeriat yasaları altına koymak isteyen bir kimsenin bu şeyi Tanrı sözünün verdiği yetkiye dayanarak yapmadığını açıkça söyleyebiliriz. Sevgili Barnabas ve Pavlos, ne güzel bir tanımlama değil mi? İmanlılar topluluğu, değerli dostum, imanda ve iman hizmetlerinde denenmiş ve Mesih'in tanıkları olma yolunda canlarını hiçe sayan insanları gönderiyordu. Mesih uğrunda elem çekmek, iman etmek sana neye mal oldu kardeşim? Tanrı sözünü duyurayım derken başın belaya girip bu yönde herhangi bir bedel ödedin mi? Değerli dostum, gördüğümüz gibi onlar sadece Pavlos'la Barnabas'ı gönderseydiler, o zaman başkaları evet, tabi bu ikisi geri gelirse yine benzer şeyleri anlatırlar diye düşünebilirlerdi. Bu nedenle bu kararın konseyin kararı olduğu bilinsin diye Pavlos ve Barnabas'ın yanı sıra Silas ve Yahuda'yı da gönderiyorlardı. Kutsal Ruh ve bizler gerektiğinden daha ağır bir yükü size yüklememeyi uygun gördük. Yalancı tanrılara kesilen sunulardan, kandan, boğazı sıkılarak öldürülmüş hayvanlardan ve zinadan uzak durasınız. Kendinizi bunlardan sakınırsanız iyi edersiniz, esen kalınız. 28 ve 29. ayetler. Evet, Kutsal Ruh ve biz uygun gördük. Bu karara varmalarında onlara yol gösteren Tanrı'nın Kutsal Ruhu'ydu. Peki ama Kutsal Ruh'un uygun gördüğünü nereden biliyorlardı? Bu insanlar uzun uzadıya dua ettiler. Rab'be sordular. Kutsal Ruh'un yönlendirmesini istediler. Ve Kutsal Ruh da onların yüreğine bunu koydu. Aynı zamanda onların aralarında bir uyum ve sevgi vardı. Dostum, onların verdikleri haber buydu. Orada onlara söyleyecekleri şeyin hepsi bu kadardı. Uluslar arasından gelme Mesih imanlılarının Musa'ya verilen şeriat yasalarına uyma zorunluluğu yoktuysa da onların bu yasalara uyan Yahudilere karşı saygılı olmaları bekleniyordu. Özellikle putlara adanan kurban etleri konusunda ve zinadan uzak durmaları gerekiyordu. Bu yolculuğa atananlar Antakya'ya ulaştılar, tüm topluluğu bir araya çağırıp mektubu verdiler. Onlar mektubu okuyunca içindeki yüreklendirici sözlere sevindiler diyor 30-31. ayetlerde. İncil'de teselli ve avunç vardır. Şeriat'te ise yargı ve cezadan başka hiçbir şey yoktur. Şeriat insanı yargılar, şeriat bir aynaya benzer. Aynaya baktığım zaman bana hey sen çok çirkinsin, işte yaramazsın, Tanrı'nın yüceliğinden çok uzaklardasın, kayıpsın der. Oysa Tanrı'nın sevinç getiren haberi İncil, Tanrı'ya gel der. Tanrı seni kabul etmek istiyor. Seni kayrasıyla kurtaracak. İncil yine imanlıya ne kadar güzelsin, ne kadar bir yaratılışın vardır. Tüm dünyada sen tek yaratılmışsın. Eşin benzerin yoktur. Sevilmektesin, hem de çok çok sevilmektesin diyor. Habercilerin İşleri 15-32-34 ayetlerde şöyle devam ediyor. Yahuda ile Silas kendileri de peygamber olduklarından kardeşlere geniş çapta öğüt vererek onları yüreklendirip desteklediler. Bir süre orada kaldıktan sonra kardeşler esenlik dileğiyle onları kendilerini göndermiş olanlara yolcu ettiler. Ama Silas orada kalmayı gerekli gördü. Pavlos ile Silas'ın birbirleriyle çok iyi anlaştıklarını açıkça görüyoruz. Silas, Pavlos'u sevmiş, onunla çalışmaktan büyük bir zevk duymuş olmalıydı. Bu nedenle Antakya'da Pavlos'un yanında bulunmayı tercih etmişti. Herhalde o kentteki uluslardan gelme insanlar arasında ruhsal hizmet görmekten büyük bir zevk ve heyecan duyuyordu. Ama Silas orada kalmayı gerekli görmüştü. Neden? Belki de bu kardeşlerin biraz teşviğe ihtiyaçları vardı diye düşündü. 35. ayette Pavlos'la Barnabas ise bir süre Antakya'da kaldılar diyor. Birçoklarıyla birlikte Rabbin sözünü öğrettiler ve sevindirici haberi müjdelediler. Pavlos ile Barnabas gerçekten de Antakya'daki imanlılar topluluğunun ruhsal çobanlarıydılar. Bir süre sonra Pavlos Barnabas'a Rabbin sözünü bildirdiğimiz her kente dönelim, kardeşlerin durumunu öğrenelim dedi diyor 36. ayette. Pavlos'un yüreğinde imanlı toplulukları ve Mesih imanlılarına yönelik büyük ve gerçek bir yük vardı. Galatyalıların ne denli dönek olduklarını bildiğinden gidip oradaki toplulukları ziyaret etmenin iyi bir şey olacağını düşündü. Barnabas, Markos diye bilinen Yuhanna'yı da yanına almak istedi diyor 37. ayette. Barnabas'ın çok sevecen, geniş bir yüreğe sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Markos diye bilinen Yuhanna'ya ikinci bir fırsat tanımayı istiyordu. Ama bu konuda kesin bir karara vardıktan sonra bütünüyle sertleşecek ve hiçbir ödün vermeyecekti. Hem Pavlos'un hem de Barnabas'ın bizim gibi insan olduklarını unutmayalım. Bunların her ikisi de kendilerine iyi gözüken düşüncelerinde inata binmişlerdi ve düşüncelerinden ödün vermeye hiç de niyetleri yoktu. Ama Pavlos, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte hizmete gitmekten kaçınan adamı yanlarına almanın uygun olmayacağını savundu. Aralarında çetin bir sürtüşme çıktı. Sonunda birbirlerinden ayrıldılar. Barnabas Markos'u alarak Kıbrıs'a yelken açtı. Pavlos da Silas'ı seçti. Kardeşlerce Rabbin kayrasına teslim edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya'dan geçerek kilise topluluklarını destekledi. Habercilerin İşleri 15, 38, 41 ayetler arası. Pavlos'un da kendisine göre bir düşündüğü vardı. Barnabas, Yuhanna Markos'u yanında götürmek isterken Pavlos onun kendileriyle gelmelerini istemiyordu. Ben şahsen bu iki kardeşin böyle bir konuda ayrılığa düşmüş olmasına seviniyorum. Seviniyorum çünkü bana bunların birer insan olduklarını, birbirlerine ters düşen görüşlerinin olabileceğini öğretiyor. Onlar ayrı ayrı görüşte olmakla herhangi bir şeyi yıkıp geçmediler. Önemli olan budur. Kiliseyi ikiye bölüp de Antakya'da iki ayrı topluluk oluşturmadılar. Sadece aynı görüşte değildiler. İmamlılar topluluğundaki bazı kardeşlerle aynı görüşte olmamanın kimseye bir zararı olmaz. Zarar daima inatlaşmadan, gururdan, kendini beğenmişlikten gelir. İncil kayıtlarında Barnabas'ın bundan sonra neler yaptığını görmüyoruz. Barnabas Kıbrıs'a geri dönmüştü ve orada büyük bir ruhsal hizmette bulunuyordu. Barnabas'ın memleketi Kıbrıs'tı. Kurtuluşla ilgili sevinç getirici haberi Kıbrıs'taki yurttaşlarına da duyurmaya çok istekliydi. Kilise tarihinden ve çeşitli kaynaklardan Barnabas'ın Kıbrıs'ta Rab'be çok yönlü hizmetlerde bulunduğunu, oradan da Kuzey Afrika'ya yönelik birçok ruhsal hizmet götürüldüğünü biliyoruz. Bu noktadan sonra Barnabas'ı İncil sayfalarında görmüyoruz. Kutsal kitap onun bu noktadan sonra neler yaptığını söylemiyor. Bu nedenle bu noktadan sonra Pavlos'un verdiği hizmetler kaydedildi. Neden Barnabas'ınki kaydedilmedi bunu bilmiyoruz. İmanlılar topluluğunun şimdi artık iki büyük hizmet projesi vardı. Oysa daha önce sadece tek bir projeleri vardı. Barnabas bir yöne gidiyor, Pavlos ise başka bir yöne gidiyordu. Ama şimdi Tanrı bu ayrılma yollarını kullanıyor. Tanrı bu adamların her ikisini de kullanacaktı. Pavlos yanına şimdi Silas'ı almıştı ve kardeşler onları Rabbin kayrasına teslim etmişlerdi.